Hayat, yaşanmışlardan, yaşananlardan ve yaşanacaklardan ibarettir. Hayata dair ne varsa yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak, hepsi bu programda. Özgür Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Hayatın İçinden programı başlıyor.
Efendim, Meteorolojinin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayatın İçinden programında bundan sonra Özgür Yılmaz her hafta bendeniz efendim cumartesi saatler 18.20'yi gösterdiğinde ve tekrarı da aynı şekilde aynı gece 00.20'yi gösterdiğinde bu frekansta olmuş olacağız. Her hafta çok değerli konuklarla hem gündemi takip edeceğiz hem ülkenin sorunlarına, ülkede yaşananlara, hayatın içinden akıp gidenlere şöyle bir göz atmaya çalışacağız. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Konuğun değerli olmasını sağlayan şey sadece sahip olduğu derneğin genel başkanı olması değil, aynı zamanda maalesef bitip tükenmek bilmeyen hasta hakları ve sağlık çalışanlarına şiddet konusunda da derneğin önemli bir misyonu üstlenmiş olması. Sağlık Hakkı ve Hasta Haklarını Savunma Derneği Genel Başkanı Abdullah Uğur, hoş geldiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim Özgür Bey. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Hastalar adına tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ilk konuk oluşunuz yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, doğru, ilk defa bu radyoya konuk oluyoruz.
Ne güzel, bizim için de ayrı bir heyecan olmuş oldu. Nasıl buldunuz stüdyoları? Önce onunla başlayalım isterseniz.
Stüdyo iyi, gayet iyi. Yani orijinal haliyle hizmet veriyor.
Evet.
Bence güzel.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bizlere ayırdınız ve burada stüdyoda bizimle birlikteyseniz. Peki öncelikle biz Hamdullah Uğur kimle başlayalım? Onu tanırsak, çünkü derneği tanımak zannediyorum daha kolay olacak.
Evet, ben Hamdullah Uğur, 1974 Mardin doğumluyum. Marmara Maliye mezunuyum, ekonomistim. Şu anda da müşavirlik, danışmanlık üzerine hizmet veren bir kuruluşun başındayım.
Ayrıca aynı zamanda
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Kurulu üyesiyim. Ayrıca Hasta Hakları Savunma Derneği Başkanıyım.
Yani ekonomiyi ve sosyal sorumluluk projelerini bir arada götüren bir kimlikle de karşı karşıyayız, evet, diyebiliriz. Peki Sağlık Hakkı ve Hasta Haklarını Savunma Derneği ne zaman kuruldu? Hangi fikir üzerine inşa edildi? Zannediyorum bunu anlarsak sorunların çözümü noktasında neler yapılması gerektiğini daha kolay anlatırız.
Yani ülkemizde biliyorsunuz 2003 yılında meclisin kanun çıkartmasıyla birlikte hasta hakları hastanelerde uygulanmaya başlandı. Bu arada dönemin Sağlık Bakanı Sayın Recep Aktağ bize hem hastalar haklarını bilsinler hem sorumluluklarını bilsinler diye bir öneride bulundu. Bir sivil toplum kuruluşu kurun. Burada hem hastanelerde eksiklikleri, aksaklıkları bize önerirsiniz. Biz düzeltmek için her türlü gayreti sarf ederiz dedi. Biz de o yüzden bir grup arkadaşımızla bu derneği kurduk. Ve şu anda biz hasta hakları kurullarında temsil ediliyoruz. Burada eğer bir ihlal varsa biz bakanlığa bildiriyoruz. Bakanlık da bu konuda gereken önlemleri almaktadır.
Yani bir çeşit hakem heyeti içerisinde bir jürisiniz diyebiliriz aslında.
Tabii yönetmeliğe yani göre bir sivil toplum kuruluşu olması gerekiyor. Biz de sivil toplum kuruluşu olduğumuz için bu kurullara katılıyoruz. Burada ayrıca hastalarla ilgili anketler yapıyoruz. Hasta memnuniyet anketleri, hastane ziyaretlerimiz oluyor. Hastane yöneticileriyle işbirliği yapıyoruz. Ayrıca hastaları bilgilendiriyoruz biz. Hakları
yani ilgili. Görüşü alınan, dolayısıyla saygı duyulan bir dernekten bahsediyoruz. Çok evet, önemli bir konu. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 5000'in üzerinde yasal dernek olduğunu öğrendik ama bunların çoğunun da aktif olmadığı İçişleri Bakanlığı verileri içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla hem aktif olmak hem de saygınlığı olan, karar noktasında da etkinliği olan bir dernek olmak son derece önemli. Peki, üzülerek soracağım bunu, aslında hiç sormak istemiyorum ama toplumsal şiddeti konuşuyoruz ama toplumsal şiddet içerisinde yine ön plana çıkan konulardan bir tanesi sağlık çalışanlarına şiddet. Yani zaman zaman işte sağlık çalışanlarının da psikolojik şiddetine maruz kalan vatandaş şikayetleri profilini biliyorduk ama o profil biraz değişti maalesef. Dediğimiz gibi daha sözel şiddetten fiziksel şiddete dönmeye başladı. Bunu nasıl açıklamak lazım? Yani siz bunu nasıl tahlil ediyorsunuz?
Öncelikle dün vefat eden doktor beye Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz İstanbul'da bir psikolog doktor hastası tarafından katledildi.
Evet.
Öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz aslında şiddeti ne hasta için ne de çalışan için kabul etmiyoruz. Normalde şiddet hastaların hastanelerden aldığı hizmeti de gölgeliyor. Bu yüzden hasta mağdur oluyor. Şiddet olayı olduğu zaman biliyorsunuz tüm hizmetler duruyor. Burada hasta mağduriyeti söz konusu. Bu yüzden biz şiddetin önlenmesiyle ilgili de hastaları bilinçlendiriyoruz, hasta yakınını bilinçlendiriyoruz. Burada önemli bir vazife görüyoruz ama tabii ki yeterli değil. Sağlık Bakanlığı ile daha çok ortak işbirliği yapıp bu konuda çözüm önerileri sunmak niyetindeyiz. Sağlık Bakanlığı olacak bu şiddetle ilgili yapılacak sunumlarda. Sağlık sen olması gerekiyor. Sağlık çalışanını temsilen. Bir de hastayı da temsilen bizim olmamız gerekiyor. Üçü bir arada.
Peki bu üç kurum bir araya geldi mi ciddi anlamda? Kafaya en verip son, de bu konuyu konuşalım denildi mi?
Evet, en son 2011'de Esenyurt'ta yine bir başhekimin dövülmesi olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığı, biz ve Sağlık Sen bir araya geldik. Orada şiddetle ilgili Sağlık Bakanımız da katılmıştı o zaman, Recep Aktağ Bey. Bu konuda bir deklarasyon yayınlandı. Ama tabii bir defa oldu. Yani bizim hedefimiz bunun her sene tekrarlanması ve toplumun da katılması.
Peki medyanın duyarlılığını nasıl buluyorsunuz? Yani bir konunun altını çizmek lazım burada yeri gelmişken. Medya genelde maalesef işte güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini daha çok ele alan bir pozisyonda şu anda. Toplumsal duyarlılığı artırmak için sizce medyaya ya da sosyal medyaya ne gibi görevler düşer?
Bence şu anda sosyal medya daha çok dediğiniz gibi şiddet olaylarını gösteriyor. Aslında normalde bir hastane işleyişinin nasıl olduğunu daha çok gösterse görsel ekranlarda hasta bence daha bilinçlenir. Yani en azından hastanenin işleyişini, bir hasta hastaneye girdiğinde nasıl karşılanması gerektiğini, bu konuda medya aslında daha duyarlı olsa bence daha faydalı olacağına inanıyorum.
Kuşkusuz bilinçlenmenin küçük yaşlarda başladığı bir gerçek. Ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla küçük yaşlarda aslında hani çocuklara sorduğumuz zaman büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum diyenlerin sayısı çok fazladır. Ama doktor olup şiddete maruz kalmak istiyorum diyen hiçbir çocuğa da rastlanmamıştır.
Böyle. Ve bu yüzden artık kimse doktor olmak istemiyor. Şiddet olayları sık sık medyada yer aldığı için.
Tam onun altını çizecektim. Bir istatistik de geçtiğimiz günlerde değerlendirildi. Gelecekte ne olmak istiyorsunuz sorusunda doktorlukta ciddi bir düşüş olduğu da dikkat çekildi. Demek ki bu da sizin bahsettiğiniz konularda önemli artık. Çünkü çocuklar da artık o şiddet sarmalının içerisinde bir anlamda onları tabii izliyorlar. Kendilerinin uğradığı şiddeti zaten bir kenara bırakıyorum. Peki konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geliyorsunuz. Onların düşünceleri ne? Onlar ne olması gerektiği konusunda sizlerle fikir alışverişinde bulunuyor.
Aslında normalde biz hasta hakları deyince çalışan da kafadan benim hekim hakkı, çalışan hakkı var mı diye soruyor. Tabii ki herkesin bir hakkı vardır.
Sadece hekimlerin değil değil mi? Sağlık tabii, çalışan, sağlık memurları var, hemşireler var, teknikerler var, laborantlar var. Bir sürü farklı meslek dalı var.
Sağlık. Yani hem sağlık çalışanın hakkı var hem de hasta hakkı vardır. Şimdi tabii ki bu haklar biliyorsunuz sorumlulukları da meydana getiriyor. Yani bir hasta haklarını dilerseniz size ben sayabilirim. Bir, önce bizim web sayfamızı dilerseniz.
Tabii onları da tanıtmakta fayda var.
Dinleyicilere verelim. www.sahatder.org.tr bizim web sayfamız. Eğer soruları olan olursa biz bu konuda cevap vermek için gayret edeceğiz. Ben dilerseniz Özgür Bey önce hasta haklarını size anlatayım. Sorumluluklarını ve yaptığımız anketleri, bir de hasta hakların tarihini ben size anlatmak istiyorum. Bir de kurulların işleyişini. Şimdi Özgür Bey önce hasta hakları, bir hizmetten genel olarak faydalanma. Hizmetten genel olark faydalanma nedir onu size izah edeyim. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlara dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı, her türlü sağlık hizmetinin ve imkan neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgi, sözlü, yazılı isteme hakkı vardır. Hasta, doktora müracaat ettiğinde teşhisiyle ilgili, tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, belgeyi almaya hakkı var. Ama hastanın mahremiyet hakkı da vardır. Yani eğer hasta isterse bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayabilir. Doktorun da üçüncü kişilerle bilgiyi paylaşmasına izin vermeyebilir.
Ki hasta hakkı ile ilgili en önemli düzenlemeye yıllar önce imza atıldı. Denildi ki hastaya hekim tercih edebilirsin.
Evet.
Çok önemli noktalardan bir
tercih
tanesi.
Tercih de edebilirsin, hekim de hastayı reddedebilir.
Çok önemli. Karşılıklı. Yani karşılıklı. Tek taraflı bir ilişki yok orada.
Evet, iki taraflı ilişki var. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme deniliyor ona. Sağlık kuruluşunu, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabipleri, diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkı vardır. Mahremiyet, gizli uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Reddetme, durdurma ve rıza. Yani hasta isterse tedavisini durdurabilir. Tıbbi evet. Müdahaleye izin vermeyebilir. Hastanın güvenli bir ortamda sağlık hizmetini almaya hakkı vardır. Hasta hastaneye girdiğinde sağlık personeli ve hastane ona güvenliği sağlamaya mecburdur.
Yani benim burada güvenliğim yeterli değil derse hastaneyi değiştirme imkanı da var, öyle mi?
Tabii.
Öyle anlıyoruz.
Değiştirme imkanı var.
Önemli konulardan bir tanesi.
Dini vecibeleri yerine getirebilme. Yani hasta hastanede yatıyorsa orada hastane cami yapmak zorundadır. Ya da başka bir inanca sahipse onun işte örnek veriyorum Hristiyansa kilise yapmak zorunda. Öyle bir hakkı var.
Önemli bunlar. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Devam ettiğimizde neleri görüyoruz peki?
İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık. Yani hasta hastaneye girdiğinde hastane onun insani değerlerine saygınlık göstermek zorunda. Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı vardır. Ayrıca bir şikayeti olduğu zaman müracaat edebilir. Bu müracaatı bizim hasta hakları kurullarına geliyor. Biz orada değerlendiriyoruz. Eğer bir ihlal varsa biz bunu yönetime bildiriyoruz.
Evet, yönetim de gerekli görürse soruşturma teftiş noktasında çalışmalara imza atıyor. Bir müeyyide uygulanması gerekirse o da en son aşama olarak ortaya çıkıyor.
Evet, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde bellidir. Yani eğer hastaya kötü davranıldıysa disiplin soruşturması önce açılıyor. Daha sonra da eğer tespit edilirse adliyeye sevk ediliyor. Adli vaka oluyor.
Evet, tabii yine biz bu sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti konuşurken konuşmamız gereken ilk konunun eğitim olduğunu düşünüyorum. Zira içimizdeki şiddet sarmalını tetikleyen en önemli konulardan bir tanesi yeterince eğitimli olmamamız geliyor. Bunun yanında tabii Türkiye'de yaşanılan iktisadi sosyal koşulların da getirdiği bir takım handikaplar var. Bunları da göz tabii önünde bulundurmak lazım. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Çünkü dernek olarak sorumluluklarınız da var. Yani ben bu derneği kurdum, sadece bu sorumluluklarım vardı deyip işin içinden çıkamayacağınız bir profil.
Evet, çok
çünkü
doğru.
Çünkü her yerden farklı talepler de geliyor size bildiğim kadarıyla.
Evet, aynı öyle. Ben bu arada hastanın genel sorumluluklarını da kısaca izah edeyim. Yani hastanın sosyal güvenlik durumu mutlaka bir SGK'ya tabi olması gerekiyor muayene olabilmesi için. Ayrıca sağlık çalışanlarını düzgün bilgilendirmesi gerekiyor. Hastane kurallarına uyması gerekiyor.
Tırnak içinde yeşil kartlı olan da sonuçta bir sigortalı oluyor.
Tabii,
değil mi? Sigortalı.
Aynı öyle, çok evet. Doğru.
Artık sigortasız hasta kavramı kalmadı.
Kalmadı. Tedavisiyle ilgili önerilere uyma. Yani doktor eğer bir tedavi verdiyse hasta ona uymak zorunda. Bu bir sorumluluktur. Biz bu arada hasta memnuniyet anketleri yaptık Sağlık Bakanlığı'na ortak.
Hemen orada şu soruyu sormak istiyorum. Doktor bize bir tedavi kürü önerdi. Dedi ki bu ilaçları alacaksın, şu aralıklarla alacaksın. Biz o ilaçları almadık ve doktora gittik. Doktor bizden randıman alamadığını fark ettiği zaman doktorun da bize bakmama hakkı var mı?
Tabii. O zaman hastanın kendi sorumluluğu doğuruyor. Yani hasta sorumluluğu yerine getirmemiş oluyor.
Yani hekim şunu söyleyebiliyor. Ben sana şöyle bir tedavi önerdim. Sen bu tedaviyi dikkate almadın.
Tabii.
Gelinen aşamada baktık ki aradan geçen zamanda senin hastalığının iyileşmesi noktasında maalesef bir ilerleme yok.
Evet. Sorumluluğu davranmadın. Hastaya reddedebiliyor.
Evet. Bu önemli konulardan bir tanesi. Aslında çok basit gibi görünen ama evet, bizim düşünmediğimiz şeylerden.
Esas noktası. Zaten hastaneye giriş amacımız da tedavi olmak. Bu sefer siz eğer sorumluluğunuzu yere getirmediyseniz tabii ki doktor da sizi reddediyor ama başka bir doktora gidebiliyorsunuz. Yani bir doktora bağlı değilsiniz. Dolayısıyla çok önemli bir konuya temas ettiniz Özgür Bey. Yani bu önemli bir konu. Hasta verilen tedaviyi kesinlikle harfiyen uyması gerekiyor. Bir de Sağlık Bakanlığı akılcı antibiyotik uygulaması başlattı malumunuz. Artık kafanıza göre antibiyotik kullanamıyorsunuz.
Ki çok önemli konulardan bir tanesi. Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkelerinde yasaklanan bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Bizde de neredeyse eczaneye gidip peynir ekmek gibi alınan bir kavramdı bir dönem.
Maalesef.
Şükürler olsun ki onun önüne geçildi.
Yani hem devlete maliyeti şu anda biraz azaldı. Hem hasta bilinçli antibiyotik kullanıyor. Eskiden hasta kafasına göre gidip eczaneden alıyordu ilacı. Hem maliyet hem de hastaya ayrıca endikasyon da oluyordu. Yani bu yüzden şu anda Sağlık Bakanlığı'nın akılcı antibiyotik uygulamasını destekliyoruz. Bunu başlatan tıbbi cihaz kurumu bu konuda önemli gelişmeler kaydetti. Biz kendilerini destekliyoruz bu konuda.
Efendim Hamdullah Uğur'la sohbet güzel ama müzik de ruhun gıdası. Biraz gıda alalım, ondan sonra program devam etsin. Thank you. Şu da çok önemli. Şimdi rastgele antibiyotik yazılmaması konusunda kamu spotları yapıldı biliyorsunuz. Afişler hazırlandı. Sosyal medyada çok ciddi kampanyalar başlatıldı. Medyada da aynı şekilde. Ama bir de bunun yanında bakanlık bunu takip etti. Bakın bu çok önemli konulardan bir tanesi Abdullah Bey. Siz de işin içerisindesiniz.
Tabii.
Yani bunu yaptık işte hekim yazmamalı demek başka bir şey. Hekimin yazmaması konusunda da bir müeyyide uygulayabilecek gücü göstermek de başka bir şey.
Tabii bu da devletin otoritesini göstermiş oluyor.
Evet, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki iradesini de ortaya koymuş oluyor.
Evet, çok doğru.
Peki hemen bir parantez açıp antibiyotik konusundan biraz devam etmek istiyorum. Önemli zira antibiyotikle ilgili size de şikayetler geliyor. Mesela ben hekimden istedim, hekim bana yazmadı. Ya da hekim bana bu konuda çok baskı yapılıyor dediği durumlar hala yaşanıyor mu bütün gelişmelere rağmen?
Aslında geçen bir konuyla ilgili bir doktor arkadaşla konuştuk. Ben doktorum, ben kendime bile artık antibiyotik yazamıyorum diyor. Yani normalde antibiyotik yazması için mutlaka bir doktor olması gerekiyor. Ve doktor da o antibiyotiği uygun görmesi gerekiyor.
Ve o antibiyotiğe uygun bir hastalığın teşhis edilmesi
evet,
gerekiyor değil
mi? Çok doğru.
Onun
teşhis yoksa artık
olan
antibiyotik de yazılmıyor.
Tabii yani nezle grip karşılığında antibiyotik öyle bir şey yok artık. Yani.
Kalktı. Bu da çok iyi bir şey. Hem devlete maliyet azaldı hem hasta da doğru bir tedavi görmüş görüyor.
Ve bizde de şöyle bir anlayış vardı. Üzülerek belirtmek lazım altını. Çok şükür ki değişti o. Zamanında biz nezle olsak, grip olsak da antibiyotik yazılmadığı zaman doktorun sanki ilaç yazmadığını düşünüp ona bir de ilaç yazma konusunda baskı yapardık.
Çok doğru.
Ya
evet.
İşte doktor bey bu ilaçlarla iyileşilir mi diye. Halbuki iyileşip iyileşmeyeceğini bilen kişi doktor. Enteresan da bir özelliğimiz vardı o an.
Evet, yani bu akılcı antibiyotik uygulaması gerçekten hem toplumda şu anda kabul görüyor, biz de destekliyoruz.
Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman antibiyotik kullanımının düşmesiyle birlikte çok ciddi bir ilaç sanayinde, tabii özellikle antibiyotik üreten firmalar açısından belki bir gerileme olabilir ama genel itibariyle de devletin de önemli bir tasarruf yaptığını görüyoruz. Çünkü
evet,
antibiyotik genelde ilaçlar içerisinde en pahalı gruplardan bir tanesini oluşturuyor. Türevi itibariyle.
Ve bağımlılık da yapıyor fazla kullanıldığında.
Direnç geliştirme gibi bir özelliği olduğunu da biliyoruz. Çok önemli. Evet, devam edelim o zaman.
Şimdi bizim daha önceden yaptığımız bir anket çalışması var. Hasta memnuniyet anketi. Sağlık Bakanlığı'nın bazı hastanelerinde uygulamıştık. Şöyle izah edeyim. Genel hastane sonuçları. Son 6 ay içerisinde sağlık testine kaç kez başvurduğunuz sorusuna 336 kişi cevap vermiş olup genel olarak bir kere başvuru yapan ve 2-3 kez başvuru yapan hastalar çoğunluktadır. Sorulara cevap verilen %35'i, %27'si 2.3, %22'si 6 ve üstü, %16'sı 4.5 olarak cevaplandırmışlardır. Bu hastaneyi tercih etme nedeniniz nedir sorusuna cevap veren 338 kişiden %20'si iyi hizmet vermesi, %21 hastanenin ve doktorun tavsiye edilmesi, %13'ü ise evime iş yerime yakın olması bile tercih ettiğini belirtmiştir. Ambulans hizmetlerinden faydalanan hastalarımız ambulans çağrıldıktan ne kadar süre sonra gelmiştir sorusuna 105 kişiden %62'si 15-30 dakika içerisinde geldiğini belirtmiştir. Bu da çok güzel bir olay. Ambulansın hemen gelmesi, bir hastaya hemen müdahale edilmesi.
Kuşkusuz hayati önem taşıyor.
Evet, çok
ama
önemli.
Bu rakamların daha da düşmesi gerektiği konusunda hemfikiriz zannediyorum.
Aynen öyle, çok doğru. Yani tabii kalite daha gittikçe artıyor. Biz
çünkü
bu
benim bildiğim kadarıyla Avrupa ülkelerinde belli bir dakikanın üzerinde ambulans geciktiği zaman sorumluluğunu yerine getiremediği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar çok ciddi tazminatlar ödemek durumunda.
Evet. Acil servisinde yatan hastalara durumu hakkında bilgi verilip verilmediği sorusuna cevap 166 kişiden %67'si evet, verilen cevaplar doğrultusunda genel olarak bilgilenilikleri görülmektedir. Yani hasta acil servise gittiğinde kendi durumu ile ilgili bilgi almış vaziyette yapılan anketlerde. Acil servise yatışı yapılan hastalara bekleme sürelerinin ne kadar olduğunu sorusuna 114 kişi cevap vermiş olup %65'i 0-15 dakika. Bu da çok iyi.
Evet, eski yani, oranla çok önemli bir ivme kat edildiğini gösteriyor.
Evet. Servise yatmak için ne kadar beklediğiniz sorusuna %85'i 0-20 dakika yatışı yapmak üzere beklediği belirtilmiştir. Yani 20 dakikada hasta hastaneye yatışını yapmış oluyor.
Evet, yatış noktasında da önemli. Ama bu sevk konusu nasıl oldu Abdullah Bey? Yani sevk konusunda hala bazı pürüzler yaşandığı
evet,
konusunda
işte,
bilgiler.
Evet, işte Sağlık Bakanlığı aile hekimi sistemini devreye koydum biliyorsunuz. Yani önce aile hekimine gidin. Aile hekimisi bir muayene etsin. Eğer uygun görürse,
o çözebiliyorsa başka hastaneye gerek kalmıyor.
Aynen
sizin
öyle.
Oraya gitmenize gerek kalmıyor. Mağdur olmanıza gerek kalmıyor değil mi?
Evet, yani şu anda hani Sağlık Bakanlığı'nın amacı hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak. Bir de aile hekimi düzgün bir şekilde verdiği tedaviyi daha rahat takip eder diye. O yüzden aile hekim sistemi tercih ediliyor.
Evet, önemli. Böylelikle en kısa yoldan sağlık sorununu halletme, tedaviyi görme konusunda bir adım atılmış oluyor ki aile hekimliklerinde de artık ciddi gelişmeler var. Ciddi cihazların geldiğini biliyoruz. Tam teşekküllü hastanelere neredeyse aratmayacak aile hekimliklerinin olduğunu da biliyoruz, değil mi?
Çok doğru. Doktorun davranış ve tutumundan memnun olduğunuz sorusuna 301 kişi cevap vermiş olup %93'ü doktorun davranış ve tutumundan memnun olduğunu belirtmiştir. Bu da büyük başarı biliyorsunuz.
%90'ı çok önemli, evet.
Doktorun mahremiyetinize gösterdiği dikkati nasıl buluyorsun sorusuna %95'i mahremiyete dikkat edildiğini belirtmiştir. Hastanın gizli bilgisini kimseyle paylaşmıyor.
Evet.
Doktorunuz tedaviniz ve hastanızla ilgili olarak size yeterli bilgi verdi mi sorusuna 307 kişi cevap vermiş, %71 yeterli bilgi verdiğini belirtmiştir. Yani bizim anket sonuçları bu kadar. İsterseniz biraz hasta haklarını yani uygulamaya nasıl girmiş onu anlatayım dilerseniz. Ya da
şimdi
siz...
biz hep şeyle gündeme geliyoruz. İşte diyoruz ki sağlık çalışanına uygulanan şiddet, şiddet görüntüleri, sağlık çalışanlarının hakları, bir de hastanın hakkı var. Yani şöyle bir durum var. İşte hasta sağlık çalışanına bir sözlü ya da fiziksel şiddet uyguladığında işte polis ya da bölgenin durumuna göre jandarma duruma müdahale ediyor. Peki sağlık çalışanı kendisine şiddet uygulandığında nasıl bir yöntem izlemeli?
Şu andaki uygulamaya göre beyaz kod uygulaması var. Malumunuz hastanelerde doktor bir şiddete maruz kaldıysa beyaz butona basıyor. Dediğiniz gibi o anda güvenlik görevlisi ya da polis gelip müdahale ediyor. Ama hastanın şiddete maruz kaldığında ulaşabileceği bir nokta yok. Aslında Sağlık Bakanlığı nasıl doktorun beyaz butonu varsa hastaya da bir buton sağlamak zorunda. Neticede hasta da şiddete maruz kalıyor bazen. Evet. Her zaman sağlık çalışan şiddete maruz kalmıyor.
Aynı butonu da kullanamayacaklarına göre.
Aynı butonu kullanma şansı yok çünkü sadece doktora tahsis edilmiş beyaz buton. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. Doktorun çalışanı beyaz butonu var. Madem karşılıklıysa hastanın neyi var? Hastanın hiçbir şeyi yok. Hasta kendini orada doktora, sağlık çalışanına teslim ediyor.
Ki maalesef yani ben geçmiş yıllarda da hatırlıyorum. İşte bazı hastaların kötü muameleye hekimler tarafından maruz kaldığı, aşağılandığı, horlandığı gibi şikayetler vardı, profiller vardı. Bunlar kısmen azaldı tabii yeni uygulamayla birlikte. Çünkü artık hastalarla dediğiniz gibi bilinçlenmeye başladı, haklarını bilmeye başladı. Doktorun nasıl ona kötü davranaması, doktorun da kendisine ya da hekimin kendisine kötü davranamayacağını bilir vaziyette.
Tabii, çok doğru. Yani şu anda Sağlık Bakanlığı bu yönde hem karar mekanizması olduğu için bu tür çözümleri Sağlık Bakanlığı yapması gerekiyor. Biz öneride bulunuyoruz. Yani normalde hastaya da bir çözüm bulmaları gerekiyor. Hasta hastaneye geldiğinde bir şiddete maruz kaldığında ne yapması gerekiyor?
Hekimin nasıl bir müeyyidesi var? Fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kaldığında işte hastayı muayene etmeme gibi bir seçeneği var.
Var. Hastaneye reddedebiliyor. Hastaya reddedebiliyor. Evet.
Bunun dışında nasıl bir müeyyidesi var? Tıpkı hasta gibi o da kanuni yollara başvurabiliyor herhalde adli mercilere.
Tabii adli mercilere müracaat ediyor. O biliyorsunuz artık adli vaka oluyor. Savcılık aşaması. Yani o bizimle ilgili bir durum değil.
Ondan sonra
tamamen adli ile ilgili bir durum.
Yargıya intikal ettikten sonra mahkeme süreçleri ve beraberinde gelen yaptırımlar, müeyyideler. Doğru. Peki enteresan talepler geliyor mu size de böyle hani hasta hakkı, sağlık hakkı diye? Niye soruyorum bunu? Şu kamu spotlarında da izliyoruz ya. 112 acil servisi arayıp da telefonumun sim kartında problem var bunu halledin diyen enteresan kişiliklerle ilgili de kamu spotu yayınlandı. Size de böyle enteresan
yani
talepler geliyor mu?
Yani hiç unutmayacağım bir talep var. Normalde hasta hastanede yatıyor. O anda topuklu ayakkabı giyen bir personel öyle salondan geçiyormuş. Ben topuk sesinden rahatsız oldum diyor hasta. Ayakkabının topuk sesinden. Hiç onu unutamıyorum. Yani dedim başka rahatsız olduğunuz bir konu var mı? Kesinlikle yok dedi. Sadece dedi ben yatarken böyle topuklu ayakkabıyla gidiyorlar ben ondan rahatsız oldum diyor.
Peki personelle konuştunuz mu topuklu ayakkabıyı değiştirmesi hususunda?
Yani hasta taburcu olduktan sonra bunları söylüyor. Yani dedim keşke öyle bir şikayetiniz olduğunda hasta hakları birbirine gidip müracaat etseydiniz bu yönde personel uyarılabilirdi. Yani büyük bir konu değil ama hasta rahatsız olduğu için hani siz dediniz ya anormal bir şey duydunuz mu diye. Yani topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan hastayı da duyduk.
İlginç. Peki efendim şimdi şöyle bir şey var. Derneğin merkezi Ankara'da ama şubeleşme noktasında bir faaliyet var mı? Yani çeşitli illerden
bizim şu anda 25 ilde temsilcimiz var.
25 ilde?
Evet yani 25 ilde bizim temsilcilerimiz gidip hasta hakları birimlerine katılıyorlar. Ve orada bir ihlal varsa eğer hastanenin düzeltilmesi gereken bir şey varsa öneride bulunuyor.
Hemen biz adresini de verelim yeri gelmişken derneğimizin.
Telefonu da verebilirsiniz.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 2. Fevzi Çakmak Sokak'ta numara 33 Taksim 6'da Kızılay'da merkezi de bir yerde. sizinle de bizzat görüşebilirler vatandaşlarımız.
Tabii tabii. Benim asistanım var. Bizim üyelerimiz var. Herkesle görüşebilirler. Problem yok.
Ve telefon numaraları 0312 232 58 25. Son olarak buradan hem hekimlere hem de hastalara tavsiyemiz, önerilerimiz ne?
Yani benim hedefim hekimin hastaya düzgün bir şekilde davranması, düzgün bir şekilde tedavisini yapması, hastanın da bunu harfiyen uyması. Karşılıklı, diyalogla. Diğer türlü malumunuz hasta doktoru reddediyor, doktor hastayı reddediyor. Anormal bir durum ortaya çıkıyor.
Evet, şimdi hasta hakkından bahsederken çok önemli bir yenilikten bahsetmek lazım. Artık hastanelerde sıra bekleme devri neredeyse sona erdi.
Evet, alıyor 182'den hasta bu alıyor kadar. Randevuyu ve çok rahat hekime ulaşabiliyor.
Gittiği zaman da çoğunlukla %90 oranında da aynı saatte zaten hekimle görüşme şansına sahip olabiliyor. Sorunu anlatma ve sorunun giderilmesi noktasında hekimden yardım talep etme. Ama ben şunu da dikkat çekiyorum. Yani alo 183'ü aramayıp da direkt hekime gidenlerin de artık çok beklemeden muayene olabilecekleri bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani hekim sayısında mı, sağlık çalışanı sayısında mı artış var, hastane sayısında mı artış var? Çünkü oradan şehir hastanesi konusunu sormak istiyorum. Hem çok övülen hem de çok yerilen bir konu biliyorsunuz.
Bence Sağlık Bakanlığı artık bu hasta muayene sırasını bir sisteme koydu. O sistemde şu anda düzgün işliyor. Eğer bu sistem bu şekilde giderse şikayetler de azalıyor. Daha önceden bizim hasta hakları kurullarına gelen şikayet sayısı daha fazlaydı. Şu anda bu sistem yerine oturduktan sonra hem hekim rahatladı hem de hasta. Yani hasta artık saat kaçta muayene olabileceğini biliyor. Eğer randevuyla gittiyse. Daha önceden hep poliklinikler önünde yığılmalar vardı. Şu anda en kalabalık hastane Ankara Hastanesi olmasına rağmen yığılma yok orada. Ben gidip bakıyorum. Evet. Orada herkes sırasını bekliyor ve bir kalabalık söz konusu değil.
Çok değerli bir şey. En değerli şeyimiz zaman diyoruz değil mi?
Evet çok
harcanan
doğru.
Zaman bir daha geriye dönmüyor.
Gelmez.
Dolayısıyla hem vatandaş burada fazladan zaman harcamadan işini görmüş oluyor hem de hekim de yine zaman kaybetmeden sırası gelen hastayı muayene ederek kendi işini yapmış oluyor bu şekilde. Şehir hastaneleri dedim önemli konulardan bir tanesi. En çok tepki gösterilen konu trafik noktasında belli yerde kümelenme dolayısıyla trafik yoğunluğunun ciddi anlamda artmış olması ama övgüleri de çok fazla. Bir kere daha sistematize bir sağlık anlayışını ortaya çıkarmış durumda. Şundan dolayı size soracağım. Yani şehir hastaneleriyle ilgili de şikayetler ya da talepler var mı?
Yani şu anda şikayetler yok. Hastane malum daha açılmadı biliyorsunuz. Daha açılacak. Yani şu anda açılan hastaneler var Mersin'den. Biz duyuyoruz. Genelde memnuniyet oranı fazla. Ama tabii dediğiniz gibi Ankara'da açılırsa trafik problemi olur mu? Hasta mağdur olur mu? Bence şehir hastanesi ulaşım konusunda bir çözüm bulur diye düşünüyorum. Yani daha henüz faaliyete girmediği için bir yorumda bulmamız biraz zor olur. Bence öyle bir açılsın. Ondan sonra işleyiş doğru mu değil mi biz o konuda eğer bir önerimiz olursa onlara iletiriz.
Programa gelirken sağlık camiasından arkadaşlarımın bir eleştirisi vardı. Lütfen bunu yayında dile getirin dediler. Sağlık çalışanlarının eskisi kadar ehil olmadığı noktasında hem sağlık çalışanlarının içinden hem de vatandaştan bir takım eleştiriler var. Sağlık çalışanının eğitiminin iyileştirilmesi kalitesi noktasında da görüşleriniz var mı? Bunları dile getiriyor musunuz? Çünkü sonuçta hayati bir iş yapıyorsunuz. Yanlış bir enjeksiyonun nelere yol açtığını hepimiz biliyoruz.
Şimdi normalde biz sağlık çalışanının ne şekilde eğitimli olduğunu, ne yaptığını biz bilemeyiz. Bunu Sağlık Bakanlığı takip ediyor. Ama bizim hani izlenimimiz yeterince eğitimli oldukları, şu anda hastaya ilgili davrandıkları yönünde. Ama tabii ki bunun yanında anormal şeyleri de vardır.
Medyaya yansıyan yanlış uygulamalar da var tabii.
Yani bunu Sağlık Bakanlığı takip ettiği için biz sadece bir eğer problem varsa devreye giriyoruz. Biz bunların eğitimi noktasında müdahil olamıyoruz maalesef. Yani bizim ilgi alanımıza girmiyor. Ama genel olarak şu anda hizmetten vatandaş faydalanıyor. Genel olarak bir şikayet yok.
Efendim önemli konulardan bir tanesini Meteoroloji Sesin Radyosu'nda Hayatın İçinden programında dile getirmeye çalıştık. Hem hastanın hakkını hem de hekimin hakkını savunduk bir anlamda. Zira Savunma Derneği'nin genel başkanı Sayın Hamdullah Uğur'u ağırladık. Bendeniz Özgür Yılmaz uzun süreli bir ayrılıktan sonra yeniden Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sesimle sözümle sizlere hitap etmeye başlıyorum. İnşallah sizleri de memnun ederiz. Programımız her hafta cumartesi saat 18.20'de tekrarı da aynı gece 00.20'de olacak. Efendim harika bir eserle sizlere veda ediyoruz. Bir başka programda, bir başka konuyla, çok değerli konuk ya da konuklarla sizinle birlikte olmayı ümit ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim.
Gidersen bil ki yaşamam, ömrümden canımdan ne istersen al. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Derledi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam, gülü susuz seni aşksız bırakmam, gülü susuz seni aşksız bırakma.
Hayat yaşanmışlardan, yaşananlardan ve yaşanacaklardan ibarettir. Özgür Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu hayata dair yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan ne varsa paylaşılan Hayatın İçinden programı sona erdi.